Ayrım 18, Kitapçı Mendel, Stefan Zweig, sayfa 188. Kalbim küt küt atıyordu. Elimde olmadan adımlarımı ağırlaştırdım. Yenemediğim bir merakla arkama döndüm ve öylece durmuş bana bakıyordun. Meraklı bir ilgiyle beni süzmenden hemen anladım. Tanımamıştın beni. Tanımamıştın beni o akşam. Beni hiç, hiç tanımadın sen, sevgilim. O saniyelerin düş kırıklığını sana nasıl anlatsam? Beni tanımaman alın yazımdı. Bütün ömrümce, ölünceye kadar yaşayacağım bu alın yazısını, senin beni tanımamış olmanı. Innsbruck'ta geçen 2 yıl boyunca hep seni ve Viyana'da ilk kez yeniden karşılaşacağımız anı düşlemiş ve düşünmüştüm. En saçma olanaklardan en mutlularına kadar her çeşidini hayal edip durmuştum. Her ayrıntıyı iyice düşünmüştüm. Kötümser anlarımda pek değersiz, çirkin, çok sırnaşık bulup hor göreceğini ve reddedeceğini gözümün önüne getirdim. Yüz vermeyişinin, soğukluğunun, umursamazlığının türlü biçimlerini güçlü hayallerle aklımdan geçirmiştim. Fakat bunu böylesini içimin en sıkıntılı anında değersizliğimi en çok duyduğum zaman bile göze alıp böyle korkuncunu düşünememiştim. Varlığımı hiç fark etmemiş olacağını. Bugün ise anlıyorum, bir genç kız yüzü, bir kadın yüzü erkeğe pek değişik görünür. Çünkü o yüz kimi zaman bir arzuyu, bazen çocuksu bir durumu, kimi zaman da yorgunluğu yansıtan bir aynadır. Erkek bir kadın yüzünü kolayca unutabilir çünkü yaşını aynada gölgeler ve ışıkla geçer. Giyim her defasında bir başka çerçeveye götürür. Boyun eğenler işte ancak onlar gerçeği bilenlerdir. Fakat ben o tarihlerdeki genç kız senin bu unutkanlığını henüz anlayamazdım. Çünkü durmamacasına aralıksız seninle ilgilenmem içimde budalaca bir duygu uyandırmıştı. Sen de beni hep düşünüyor ve bekliyordun. Senin için bir hiç olduğumu, en ufak bir anımın bile seni ilgilendirmediğini iyice bilmiş olsaydım, nasıl nefes alabilirdim? Bu bakışınla uyandım. Beni hatırlayan hiçbir şey bulunmadığını gördüm. Hayatından hayatıma hiçbir anı, bir anılar ipliği uzanmıyordu. İşte bu, gerçeğin uçurumuna ilk yuvarlanış, alın yazımı ilk kabullenişim oldu. O akşam beni tanımadın. 2 gün sonra yeni bir karşılaşmada bakışların beni biraz tanıyarak sarınca seni sevmiş ve senin tarafından uyandırılmış olan kız değil de 2 gün önce burada rastladığın 18'indeki güzel kız olarak tanıdın. Dostça bir hayretle bana baktın, ağzının çevresinde hafif bir gülümseme belirdi. Yine önümden geçtin ve yine adımlarını ağırlaştırdın. Titriyor, seviniyor, dualar ediyordum. Benimle konuşasın diye. Senin gözünde ilk kez canlı olduğumu hissediyordum. Ben de adımlarımı ağırlaştırdım. Senden kaçmadım ve birden dönüp bakmadan seni arkamda hissettim. O cana yakın sesinin o gün bana ilk kez sesleneceğini biliyordum. İçimdeki bekleyişle kötürüm olmuş gibiydim. Olduğum yerde kalıvereceğim diye korkmaya başlamıştım. Kalbim öyle küt küt atıyordu ki. İşte tam bu anda yanıma yaklaştın. Hafifçe neşeli sesinle konuştun benimle. Uzun süredir dostmuşuz gibi. Ah sen benim durumumu hiç anlamıyordun. Benim hayatımı biraz olsun hiç anlamış değildin. Öyle güzel ve rahat bir şekilde benimle konuştun ki ben de sana yanıt verebildim. Sokakta yan yana yürüyorduk. Sonra sen birlikte yemek yesek mi diye bana sordun. Ben de evet dedim. Sana hayır demeyi nasıl göze alabilirdim? Küçük bir lokantada yemek yedik. Neresi olduğunu anımsar mısın acaba? Ah hiç sanmam. Buna benzer akşamlardan ayırt edemezsin elbette. Öyle ya ben kimdim senin gözünde? Yüzlerce kadından biriydim. Sürekli yeni halkalar eklenen bir zincirde bir serüven. Beni sana anımsatacak neyim vardı? Yakınında bulunmaktan, benimle konuşmandan öylesine mutluydum ki pek az açıyordum ağzımı. Bu mutluluğun bir saniyesini bile bir soruyla, budalaca bir sözle yitirmek istemiyordum. O saati hiç unutmayacağım, sana hep borçlu kalacağım. Heyecan dolu, derin saygımı ne de güzel karşılıyordun, ne cana yakın, ince, tatlı ve kibardın. Ne samimi oluyordun ne de yapmacık davranıyordun. İlk andan başlayarak öyle güvenilir ve içten bir yakınlık gösterdin ki bütün benliğim ve isteğimle beni hemen kazanırdın. Ah, 5 yılın çocuksu bekleyişini düş kırıklığına uğratmamakla ne de büyük bir şey gerçekleştirdiğini bilemezsin. Saat ilerlemişti. Kalktık. Lokantanın kapısında biraz daha zamanım olup olmadığını sordun. Senin her buyruğuna hazır olduğumu nasıl gizlerdim? Zamanım vardı. Sen bunun üzerine önce şöyle bir duraksadın, sonra çabucak bize uğrasak mı diye sordun. Biraz sohbet ederiz diye devam ettin. Duygularımın bütün doğallığı ile seve seve dedim ve senin hemen pek iyi değişimden hoşlandığını, duygulandığını fark ettim. Sanırım o anda çok şaşırmıştın. Senin bu şaşırmanı bugün daha iyi anlıyorum. Biliyorum şimdi kadınların teslim olma arzusu ne kadar yakıcı olursa olsun onlar bunu gizler, yalancıktan korkmuş ve öfkelenmiş görünür, yalvarıp yakarmalar, yalanlar, yeminler ve söz vermelerle yumuşatılmak isterler. Böyle bir çağrıyı ancak sevişmeyi meslek edinmiş olanların, orospuların ya da çok saf yarı ergin kızların böylesine sevinçle karşılayacağını biliyorum. Benim içimden taşan ise sen nereden bilecektin bunu? Binlerce, binlerce gündür üst üste yığılmış özlemin söze dönüşmesiydi. Böylece sen benimle ilgilenmeye başlamıştın. Yolda konuşarak yürürken beni hayretle süzdüğünü fark ediyordum. İnsanla ilgili her konudaki o şaşmaz ve büyülü duyuların bu işte bir olağanüstülük kokusu alıvermiş, bu cana yakın kızda bir gizem bulunduğunu sezmişti. Meraklı yanın uyanmıştı. Dolambaçlı ve araştırılan sorularından bu anlaşılıyordu. Gizem'e usul usul yaklaşmak istiyordun. Ben ise kaçıyordum. Gizem'i ele vermektense budala görünmek daha iyiydi. Yukarıya çıktık, dairene girdin. Bu koridorun, bu merdivenin benim için taşıdığı anlamı şaşırtıcı, çılgınca acı veren ve aynı zamanda öldürücü bir mutluluk getirdiğini sen anlayamazsın dersem, bağışla beni sevgilim. Şimdi bile gözyaşlarım yanağıma süzülmeden düşünemem o anı. Fakat bir hissetseydin, oradaki her şeye arzularım sinmiş gibiydi. Her şey çocukluğumun, özlemlerimin bir sembolüydü. Önünde seni binlerce defa beklediğim dış kapı, adımlarının sesini kulaklarıma ulaştıran ve basamaklarında sana ilk kez rastladığım merdiven, ruhunu gözetlediğim kapı deliği, bir gün üzerine diz çöktüğüm kapı paspası, gözetlerken duyunca hemen fırladığım anahtar gıcırtısı. Bütün bir çocukluk, bütün arzularım şu birkaç metrecik yerdeydi. Bütün hayatım buradaydı benim. Şimdi bunların hepsi bir kasırga gibi üzerime geliyor, her şey gerçekleşiyordu ve ben seninle, senin evine, evimize gidiyorduk. Düşünsene, kapına varıncaya kadar her şey, bütün ömrüm boyunca sıkıcı ve sıradan olan hayatımın bir gerçeği idi. Oradan sonrası ise çocuğun masallar dünyasıydı. Düşünsene, bu kapıya gözlerim yanarak binlerce kez bakmıştım. Şimdi sendeleyerek girdiğim şu kapıya. Bu anın benim hayatımdan neleri alıp götürdüğünü sezebilirsin. Evet, sadece sezebilirsin. Fakat hiç bilemezsin sevgilim. O gece sabaha kadar yanında kaldım. O güne değin hiçbir erkek elinin bana dokunmamış olduğunu, hiç kimsenin vücuduma dokunmadığını, hatta görmediğini sen fark etmedin. Fakat sevgilim, nasıl anlayabilirdin bunu? Çünkü sana hiç direnç göstermemiştim, her utancı ve çekingenliği yenmiştim, belli etmemiştim, sana karşı olan sevgimin sırrını anlama diye. Belki korkardın bundan. Çünkü sen ancak hafif, eğlenceli, tüy gibi olan şeyleri severdin. Bir alın yazısına katılmaktan pek korkardın. Sen kendini bol bol harcamak, bütün dünya senden zevk alsın isterdin. Sevgilim, kendimi tertemiz sunduğumu söyledim diye sakın beni yanlış anlama, yalvarırım sana. Senden şikayetçi filan da değilim. Sen beni yoldan çıkarıp kandırmadan ben senin peşine düştüm. Kendimi senin kollarına attım, alın yazıma bıraktım. Senden hiçbir zaman şikayetçi olmayacağım, borçlu kalacağım sana hep. Çünkü o gece ben mutluluk içinde yüzdüm, sevinçten uçtum. Gözlerimi karanlıkta açıp da seni yanı başımda hissedince tepemizde niçin yıldızlar yok diye şaşmıştım. Gökyüzü o kadar yakınımdaydı ki, hayır sevgilim, o gece için hiç pişmanlık duymadım. Dahası var, sen uyurken, soluğunu dinlerken, vücudunun sıcaklığını duyarken ve kendimi bu kadar yakınında hissederken mutluluktan karanlıkta gözyaşları döktüm. Sabah olduğunda erkenden çıktım gittim. Hem işe gitmem gerekiyordu hem de uşağın gelmeden gideyim istiyordum. O beni görmemeliydi. Giyinip de karşında durunca beni kollarına alıp yüzüme uzun uzun baktın. İçinde çok uzaklardan gelen ve karanlık bir anı mı dalgalanmıştı ya da sadece güzel, mutlu mu görünmüştüm gözüne? Sonra dudaklarımdan öptün. Ben hafifçe kollarının arasından sıyrılıp gitmeye davranınca birkaç çiçek almaz mısın diye sordun. Ben evet deyince masadaki mavi kristal vazodan, ah ben o vazoyu kaçamak çocuk bakışlarımdan hatırlıyordum, 4 tane beyaz gül alıp bana uzattın. Onları günlerce öptüm, öptüm. Bir başka akşam yine buluşmayı kararlaştırdık. Geldim ve her şey yine eşsizdi. Bir üçüncü geceyi daha bağışladın bana. Sonra yolculuğa çıkman gerektiğini söyledin. Döner dönmez beni arayacağına söz verdin. Sana bir post-restant adresi verdim. Adımı söylemek istemiyordum. Sırrımı korumalıydım. Ayrılırken bana yine birkaç çiçek verdin. 2 ay süreyle her gün hep bekledim. Fakat hayır, bekleyişin cehennem eziyetini, umutsuzlukları sana niçin anlatmalı? Seni suçlamıyorum, ben seni olduğun gibi seviyorum. Ateşli ve unutkan, kendini veren hem de bağlı kalmayan o insanı. Sen çoktan dönmüştün, pencerelerinin ışıklarından anlamıştım. Bana hiç yazmadın, tek satır almadım senden, bütün hayatımı verdiğim senden tek kelime gelmedi. Bekledim, umutsuzca bekledim. Fakat sen beni çağırmadın, bana yazmadın, tek satır olsun. Çocuğum öldü, senin de çocuğundu, senin de çocuğundu sevgilim. O 3 geceden birinde olmuştu, inanmalısın bana. Ölümün yalnızlığında yalan söylenmez, o bizim çocuğumuzdu, inanmalısın bana. Senden sonra hiçbir erkek eli dokunmadı bana. Kendimi sana sunduğumdan beri çocuğumu doğurtan ellerden başkası dokunmadı bana. Sen dokunduktan sonra vücudumu kutsal sayıyordum. Benim için her şey olan seninle sadece şöyle bir dokunacak diğer erkek arasında vücudumu nasıl paylaşabilirdim? O bizim çocuğumuzdu sevgilim. Benim sevgiyle isteyerek sahip olduğum, senin tasasız, eli açık, bilinçsiz şefkatinin çocuğu. Bizim çocuğumuzdu, bizim oğlumuz, biricik yavrumuzdu. Fakat şimdi sen soracaksın, belki korkuyla, belki de sadece hayretle. Bütün o uzun yıllarda bu çocuğu senden niçin gizledim ve bunu sana niçin şimdi açıklıyorum diye soracaksın, sevgilim. Odanın karanlığında uyanmaz uykuya daldığı, bir daha hiç ama hiç geri dönmeyeceği şu anda. Fakat bunu sana nasıl söyleyebilirdim? Hiç direnmeden, hatta büyük bir istekle sana 3 gece kendini sunmuş olan o yabancı kadına sen hiç inanmayacaktın. Bir rastlantı sonucu tanıdığın, adını bile öğrenmediğin bu kadının sana bağlı ve sadık kaldığına hiç inanmayacaktın. Çocuğu kuşku ile karşılayacaktın sen. Sözümde doğruluk payı bulsan da başkaları ile geçirdiğim saatlerin çocuğunu şimdi sana yamamaya çalışıyorum kuşkusunu içinden geçirmeden edemezdin. Bana güvenemezdin. Aramızda bir gölge, uçan, ürkek bir güvensizlik gölgesi kalırdı. Ben bunları istemedim. Hem seni tanıyordum. Ben seni, senin kendini tanıdığından daha iyi tanıyordum. Aşkta tasasızlığı, kolaycılığı, eğlenceyi seven biri için birdenbire baba olmak, bir alın yazısının sorumluluğunu taşımak ne üzücü bir şeydi bilirim. Ancak özgür olunca yaşayabilen sen kendini bana bağlı sayacaktın istemesen de. Bu bağlılık nedeniyle de benden nefret edecektin. Evet, elinde olmadan böyle davranacaktın. Belki sadece birkaç saat, belki ancak birkaç saniye sana yük olacak, senin nefretini hissedecektim. Fakat ben onurlu biriydim. Beni ömrüm boyunca kaygısız biri olarak anımsamanı istiyordum. Sana bir yük olmaktansa her şeyi kendi üzerime almak ve bütün o kadınların arasından sevgiyle düşüneceğin tek kadın ben kalmak istiyordum. Fakat tabii sen hiçbir zaman beni anımsamadın, beni unuttun. Seni suçlamıyorum sevgilim. Hayır, seni suçlamıyorum. Kalemimin ucundan bazen tek bir acı söz damlıyorsa bağışla bunu. Bağışla beni. Çocuğum, çocuğumuz aşağıda titrek mum ışıkları altında ölü yatıyor. Tanrı'ya yumruklarımı sıkıp, sen katilsin dedim. Aklım başımda değil, yakınmamı bağışla. Bilirim sen iyisindir. Yüreğinin derinliğinde herkese yardım isteği yatar. Sana yalvarana, hatta hiç tanımadığına da yardım etmek istersin. Senin iyi yürekliliğin öyle olağanüstüdür ki, uzanabilen herkese açıktır, her uzanan avuç istediği kadar alır. Senin iyi yürekliliğin yücedir, sonsuzdur. Fakat bağışla beni, uyuşuktur da. Uyarılmak, zorlanmak ister. Sen çağıranın, yalvaranın yardımına koşarsın. Utançtan, zayıflıktan yardım edersin fakat seve seve değil. Sen, bırak açık söyleyeyim, kötü durumda ve sıkıntıda olanlardan değil, mutlu insanlardan hoşlanırsın. Senin gibi olanlardan, hatta bunların en iyilerinden bile ricada bulunmak güçtür. Bir gün daha çocuktum, kapının gözetleme deliğinden dairenin zilini çalan dilenciye bir şeyler verdiğini görmüştüm. Çabuk çabuk, hatta adamın umduğundan da fazlasını vermiştin. Fakat bir çeşit korku ve aceleyle parayı uzatışında bir an önce uzaklaşsın şuradan diyen bir hal vardı. Karşısındakinin bakışlarını görmekten korkmuş gibiydin. Senin borçlu kalma duygusundan böylesine kaçan tedirgin ve ürkek yardım tavrını hiç unutmadım. Bu nedenle de hiçbir zaman sana anlatmadım. Biliyordum, o günlerde bana yardım ederdin. Çocuğun senden olduğuna pek inanmasan bile beni yatıştırır, bana bol para verirdin. Fakat gizli bir sabırsızlıkla hep sana rahatsızlık vereni yanından uzaklaştırmak isteğiyle. Evet, sanırım çocuğu aldırmam için beni kandırırdın da. En çok bundan korkardım. Çünkü senin istediğin her şeyi yapardım. Senden neyi esirgeyebilirdim? Fakat o benim her şeyimdi. Senden bir parçaydı. Benim için ikinci bir sendi. Elimde tutamadığım mutlu ve tasasız sen değildi. Senin bana verdiğin, vücuduma yapışmış, hayatıma girmiş sendin. Şimdi seni ele geçirmiştim. Seni, hayatının gelişmesini damarlarımda hissediyordum, besliyordum, emziriyordum, sevip okşuyor ve öpüyordum. Canım çektiği sürece her zaman. İşte bütün bu nedenlerden dolayı senden bir çocuğum olduğu için mutluydum sevgilim. Buydu senden gizlememin nedeni. Artık benden kaçamazdın. Sevgilim, elbette düşlemiş olduğum gibi mutlu aylar geçirmedim sadece. İnsanların aşağılamalarına karşı duyulan bulantılarla dolu, korku ve acılarla dolu aylarım da oldu. Sıkıntı içindeydim. Yakınlarım fark edip de eve haber vermesinler diye son aylarda pek işe gidemiyordum. Annemden para ricasında bulunmak da istemiyordum. Elimdeki birkaç parça mücevheri satarak doğuma kadar zar zor geçindim. Doğumdan bir hafta önce bir çamaşırcı kadın dolaptaki son bir kronumu çalınca çok yoksulların, kimsesizlerin, unutulmuşların sürüklendiği o doğum kliniğine gitmek zorunda kaldım. Çocuğumuz bu yoksulluk döküntüleri arasında dünyaya geldi. Bir gün bile yaşanacak bir yer değildi orası. Her şey yabancıydı. Orada yatan herkes birbirine yabancıydı. Birbirimize karşı kin besliyorduk ve yapayalnızdık. Sadece yoksulluk, birbirine benzeyen acılar nedeniyle bu salonun kloroform ve kan kokusuyla, feryatlar ve iniltilerle dolu ağır havasına atılmıştık. Yoksulluğun insanı nasıl alçaltacağını, ruh ve vücudu nasıl aşağılatacağını ben burada alın yazısının bayağılıklarından bir araya gelmiş bu orospular ve hastalar arasında bütün acısıyla yaşadım. Korunmasız, zavallıların yatak örtülerini alaycı bir gülümsemeyle ve yalan bilim adamı davranışıyla sıyıran genç doktorların edepsizliğinde, hasta bakıcıların açgözlülüğünde yaşadım. Ah, orada insanın utanç duygusu çarmıha gerilirdi bakışlarla, kırbaçlanırdı sözlerle. İnsan orada tabelada yazılı bir isimdir sadece. Yataktaki şey ürperen bir et parçasıdır ancak. Meraklıların dokunduğu bir inceleme konusudur. Ah, sevgiyle bekleyen kocalarına kendi evinde çocuk doğuran kadınlar bunu bilmezler. Yapayalnız, korunmasız ve deney masasından farksız bir doğumun ne olduğunu. Bugün bile bir kitapta cehennem sözünü okusam, bu tıklım tıklım, pis kokulu, iniltiler, kahkahalar ve kanlı feryatlarla dolu o salonu anımsarım elimde olmadan, içinde acılarla kıvrandığım bu utanç mezbahasını. Bunları sana anlattığım için bağışla beni, fakat sadece bir defa anlatıyorum, bir daha hiç ama hiç tekrarlamayacağım. 11 yıl hep sustum, hiç kimseye anlatmadım, yakında büsbütün susacağım. Fakat bırak bir defa olsun haykırayım, bütün mutluluk kaynağım olan ve şimdi burada soluksuz yatan şu çocuğu ben ne bedeller ödeyerek elde etmiştim. İşte bu nedenle içimi dökmek istedim. Ben o anları unutmuştum, o saatleri de çoktan unutmuşum. Çocuğumun gülümseyişleriyle sesini duyup mutlu olarak unutmuştum. Fakat şimdi o ölü ve ruhum yine acımaya başlayacak. Ben bunları bir kez daha haykırıp içimden atmak zorundayım. Fakat seni değil, Tanrı'yı, sadece Tanrı'yı suçluyorum. Sana karşı hiç öfke duymadım. Vücudum acılar içinde kıvranır ve öğrencilerin meraklı bakışları altında utançla yanarken bile, hatta ruhum acılarla parçalanırken de seni Tanrı önünde suçlamadım. Seninle geçirdiğim geceler için hiç pişmanlık duymadım. Sana karşı sevgimi hiç ayıplamadım. Seni hep sevdim. Bana rastladığın o saati hep kutsal saydım. O korkunç anların cehennemini bir kez daha yaşamam gerekirse, beni bekleyen mutluluğu önceden bilirsem, buna yine bir değil, bin kez daha katlanırım sevgilim. 18. ayrımın sonu, sayfa 196.